Ayrım 28, Olasılıksız. Adam Faber, sayfa 350. Hiçbir şey olmadı. Kane hala fonda Mick Jagger'ın şarkı söylediğini duyabiliyordu. Oturduğu tahta bankı ve dizinin zonkladığını hissediyordu. Bardaki terle karışık acı bira kokusunu da alabiliyordu. Tek fark gözlerini kapamadan görebiliyordu ama şimdi karanlıktaydı. Derin derin nefes aldı ve yavaş nefes almaya çalıştı. Lokantada neyi düşünmüştü, hatırlayamadı. Patates yemek üzereydi. Sonra Doc'la Peter'ın kanrevan içinde yattıklarını görmüştü. 6 kez klik sesini duydu. İlk başta Kane bu seslerin başka bir yerden geldiğini düşünmüştü. Sanki içinden gelmişti. Ama garson kadın konuşmaya başlayınca bu sesin kadının ayak sesleri olduğunu anladı. ''Birer tane daha alacak mısınız?'' ''Biraz sonra gelsen'' dedi Doc. ''Bir şeyin tam ortasındayız da.'' ''Tabii.'' Birden karanlık dağılmaya başladı. Sanki biri yavaşça ışıkları yakıyordu. Kane gözlerini kapalı tutsa da görebiliyordu. Gözlerinin önünde bir tek görüntüler değil, bilgi de vardı. Garson kızıl saçlı, derin dekoltesi olan bir siyah bluz giymiş. Aşırı makyaj yapmış bir kadın. Adı Alison Gully. Herkes ona Ali diyor. Nick Brockton'ın kendisine vurduğu yerde kalan izi kapamak için koyu bir göz makyajı yapmış. Aslında onu terk etmek istiyor ama korkuyor. Kane'in masasındakiler içecek bir şey istemedikleri için bara dönüyor ve Tim Shamus ile flört ediyor. O buralarda yeni, kadın da hoş olduğunu düşünüyor. Tim o gece eve gidince kadınla olma hayalleri kuruyor, evde bolta atıyor. Sonunda sabah 4'te yatıyor, kalktığında güneş çoktan ağarmış. Tim geç kalıyor, arabasına koşuyor, siyah bir 89 Ford Mustang kullanıyor. İşe giderken kırmızı ışıkta geçerek Marlin Kramer'ın geçmesini engelliyor. Marlin çok kötü bir gün geçiriyor. Tim'e korna çalıyor ve kızarak yanlış yola dönüyor. Trafiğe takılıp Houston'a gitmek üzere bineceği uçağı kaçırıyor. Matt Flannery'i bekleme listesinde ve Marlin'in yerini ona veriyorlar. O da Lenore Morrison'un yanına oturuyor. Uçuş boyunca konuşuyorlar. Uçak inince adam kadının numarasını istiyor. 15 yaşında Derek Cohen'le sinemada öpüştüklerinden bu yana ilk defa yüzü kızarıyor kadının. Matt ve Lenore üçüncü kez görüştüklerinde sevişiyorlar. İlk birkaç seferinde prezervatif kullanıyorlar ama sonra kullanmıyorlar. Ne yazık ki güvenli değil kullanmaları. Çünkü Lenore HIV pozitif, Matt'te AIDS çıkıyor. O da tek başına bir hastane köşesinde ölüyor. Aslında Beth Patterson'la evlenip iki çocuğu ve üç torunu olabilirken. Ya da Kane bir içki ısmarlıyor. Ali bir sipariş almasa bara varacağından 10 saniye geç gidiyor bara. Giderken Aidan Hammerstein ve Jane Berland ona işaret edip iki içki ısmarlıyorlar. Ali Tim'e acele edip iki içki hazırlamasını söylüyor. Flört edecek zamanları yok. Ali hem Kane'in içkisini hem de Aidan'ın ve Jane'in içtikleri Alabama Slammer'ları getiriyor. Alkol Jane'i sarhoş ediyor, feci sarhoş oluyor. Eve gitmektense Aidan'la dolaşmaya karar veriyorlar. Zaten bugün kadının doğum günü, 25'ine basmış. O içmeye devam ediyor. Tim Shamus saat 2'de yatıyor ve zamanında kalkıyor. Merlin Kramer uçağa yetişiyor. Jane eve giderken bir Colin'in dükkanında durup bir paket Marlboro Lights alıyor. Bu 21 yaşından beri içtiği ilk sigara. O zaman aşırı yemek yiyip üstüne sigara içtiğinde kusmuş ve bir daha içmeyeceğine yemin etmiş. İçmiyor da zaten. 97 yaşına kadar yaşıyor. Seth Greenberg 6 torununun torunlarının arasında en sevdiği. O da Jane'in cenazesinde ağlıyor. Ama şimdi 25'inde sigara içiyor. Tadı gecenin serin havasından çok hoş geliyor. Neden bıraktım acaba diye geçiriyor içinden. Bir daha asla bırakmıyor. Aidan dumana katlanamıyor. Bu da kavgaya neden oluyor. O da sekreteri Tammy Monroe ile bir ilişki yaşıyor. Jane'den ayrılıyor. O psikoloğa gidiyor. Adam Zoloft yazıyor. Bu bir işe yarıyor ama kadını iyileştirmiyor. 30. yaş gününde 20 hapı yutup üstüne tekila içerek kutlama yapmaya karar veriyor. Cesedi komşusu bir koku olduğundan şikayetçi olduğunda 2 hafta sonra bulunuyor. Dur dedi Kane, neredeyse nefes alamıyordu. Hemen gözlerini açıp garsona baktı. Ali. Adı Ali onun. hortlak görmüş gibi bakıyordu. "Bir şey mi istedin?" diye sordu Ali. Kane kadının omzunun üstünden sarışın bir adamın, Aiden, garsonu çağırmaya çalıştığını gördü. Kane dondu kaldı. Ne yapacağını bilemedi. Bir şeyi değiştirdiğini biliyordu. Eğer geri dönerse ne olduğunu, ne olacağını bilecekti. Ellie, Tim, Merlin, Matt, Lenore, Aiden, Jane ve Tammy'ye ve bu 8 kişinin hayatlarının kesiştiği diğerlerine. Ayrıca olası, olası olmayan çocuklarına da, arkadaşlarına da neler olduğunu ve "Tatlım, iyi misin?" diye sordu garson yine. Ben, Kane konuşamıyordu. Birden çevresini sardı koku. İnsan atığı, çürümüş et ve kusmuk, kurtçuklar ve çürümüş meyveler. Kane'in gözleri kayarken öne doğru düştüğünü hissetti. Masaya başını çarpacağı için kalktığında başının ağrıyacağını anlattı. Ama bu umurunda değildi. Bilinçsizlik son sürat ona doğru uzanan bir kurtarıcı el gibiydi. Arkadaşlarının endişeli seslerini duydu. Jasper, Nava, Doc. Sesleri zihninde yankılandı. Sonra benliğindeki her bir nöron buna karşı haykırılıysa da yine görmeye başladı. Gözleri hala kapalıydı. Ama görüntüler korkunç bir film gibi gitmedi gözlerinin önünden. Yaşıyorlar, acı çekiyorlar, ölüyorlar. Bir daha ve bir daha. Kane görmekten kaçınamıyor. Her şey her şekilde olmaya devam ediyor. Anda neredeyse 9 saniye boyunca çığlık attığını biliyor. Bu da anda sonsuzluk gibi geliyor ona. Ama yeni bir şey de öğreniyor. Sonsuzluk ne kadarmış onu da öğreniyor. Kane uyandığında başının çatlayacakmış gibi acıdığına şaşırmadı. "David, iyi misin?" diye soruyordu Nava. "Evet," dedi yavaşça başını sıvazlayarak. "Ne oldu?" diye sordu Doc. Kane cevap vermek için ağzını açtı ama doğru kelimeleri bulamıyordu. Zaten tam olarak da anlayamıyordu gördüklerini. İlk başta görüntüler belirgindi ama aynı zamanda uzamda üst üste binince bulanıklaşıp birleşmişlerdi. Sanki bir çizgi filmde bir nanosaniye boyunca yeni bir kareyi görüyordu. Sonra bu kare diğer gördüğü tüm karelerin üstüne oturtuluyordu. Sonunda birbirini örten gölgelerden ve şekilsiz bir karanlıktan başka bir şey görememişti. Bardan ayrıldığı zaman gördüklerini tam olarak hatırlayamayacağının farkındaydı. Bunların hepsini zihninde depolamasına imkan yoktu. Zaten şimdiden bu bilgilerin beyninden sızdığını, boşluğa doğru aktığını sanki hissedebiliyordu. Unutması iyiydi. Aslında mutluydu. Eğer bilmiyorsa bir seçim de yapması gerekmeyecekti çünkü. Böyle yaşayabileceğini hiç sanmıyordu. Bu kadar sorumlulukla, bu kadar seçim yaparak yaşanmazdı. Issız bir adada bile yaşasa seçimleri tüm evreni etkiliyordu. En basit bir seçimle bile biri ölecek, biri hayatta kalacaktı. Bunu yapamazdı, buna katlanamazdı. "Yapamam, yapamam, hayır," diye mırıldandı Kane durmadan. "Neyi yapamazsın?" diye sordu Jasper. "Seçim yapamam, bu doğru değil, ben kimim ki?" Jasper Kane'in suratının ortasına okkalı bir tokat attı. "Sen David Kane'sin." "Ya hata yaparsam?" diye sordu Kane. Sadece kardeşini görebiliyordu. Sanki Nava ve Doc yoklardı orada. Jasper gülümsedi. "O zaman hata yapmış olursun ufaklık. Bir şey yapmamayı seçsen bu bile bir seçimdir. Bir karar vermekten kaçamazsın." "Ama o kadar şey var ki. Hata yapabileceğim onca konu, yanlış yapabileceğim." "Bu kaçınılmaz," dedi Jasper. "Ama denemek zorundasın." Kane başını salladı. Geleceğe dair gördüklerinden pek fazlasını hatırlamıyordu. Ama unutmaya başladığında bile ne yapması gerektiğini biliyordu. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyordu. Hatta yanlış olabileceğini bile düşündü. Ama doğru olma olasılığı da yüksekti. Elinden gelen tek şey en az yanlış olanı seçmekti. Olacaklar onun elinde değildi. Kane derin bir nefes alıp Nava'ya döndü. "Buradan gitmemiz gerek," dedi Nava. "Gidebileceğimiz güvenli bir yer var mı?" "Evet," dedi Nava hemen. "Bir yer biliyorum." "Nereye götüreceksin bizi?" diye sordu Kane. "Gidince görürsün." "Hayır," dedi Kane. "Bilmem gerek." "Bence Kane masanın üzerinden uzanıp kadının eline yapıştı. Nava, bana güvenmen gerekiyor. Bilmem gerekiyor, bu önemli. Bizi nereye götürüyorsun? Tam olarak neresi orası? Nava adamın gözlerinin içine baktı. Her ne görmek istiyorsa gördü herhalde, çünkü itiraz etmeden sorusuna cevap verdi. Kane bir an için gözlerini kapadı ve yine açtı. Tamam dedi, tuvalete gitmem gerek. Sonra da gitsek iyi olacak. Kane ayağa kalkıp barın diğer ucundaki uzun koridora doğru gitti sendeleyerek. Kimsenin onu göremeyeceğinden emin olduğu anda da erkekler tuvaletinin karşısındaki jetonlu telefonu eline aldı. Tam o sırada birinin gölgesini gördü. Bu Doc'tu. Kane parmağını dudaklarına götürüp sus der gibi bir işaret yaptı. Doc'un Nava'ya bu görüşmeden söz etmesini istemiyordu. Doc başını sallayarak tuvalete girdi. Kane 3 gün önceki numarayı hatırladı. Adam açmadan telefon uzun bir süre çaldı. Merhaba Peter, ben David Kane. Bir an için gözlerini kapadı doğru sözleri bulmaya çalışırken. Lütfen dikkatle dinle söyleyeceklerimi, fazla zamanım yok. Merhaba James. Forsty cep telefonundan arayan Tversky'nin sesini hemen tanıdı. Beni aradığını duydum. Nereden çıkardın bunu diye sordu Forsty. Zaman kaybediyoruz bence. Neyin peşinde olduğunu biliyorum ve sana teslim edebilirim. Fiyatta anlaşırsak. Senden isteyebileceğim hiçbir şey yok. Öyle mi? Ya David Kane? Dinliyorum dedi Forsty fazla hevesli görünmemeye çalışarak. Saat 6'da nerede olacağını biliyorum. Forsty saatine bakınca 40 dakikası olduğunu gördü. Boğazını temizledi. Ne kadar istiyorsun? Kane'in bilmediği bir semtte, Brooklyn'de metrodan indiler. Önünden geçtikleri dükkanların çoğunun tabelaları İbranice'ydi. Erkekler siyah ceketler, siyah şapkalar giymişlerdi ve siyah sakalları vardı. Doc gülümsedi. Kane adamın tüm olanları çok rahat karşıladığını düşündü. Doc'un bu huyunu severdi. Hiçbir şey onu şaşırtmazdı. Aslında şaşıracak bir şey yok demişti bir keresinde Doc ona. Dünyada herkese aynı anda garip bir şey olsa işte o zaman bu şaşırtıcı olurdu. Ben tek bir bakış açısına sahip olduğuma göre bana olan olasılık dışı bir şey varsa o zaman başkasına bunun olmadığını varsayıyorum mantıklı olarak. Bu yüzden de bunun birine olma olasılığı 6 milyarda 1 ise birine olma olasılığı da %100. %100 olabilecek bir şey olduğunda niye şaşırayım ki? Nava onları birçok karanlık dar sokaktan geçirdi. Kane ana caddedeki trafiğin sesini bile duyamıyordu artık. Üçüncü kapıya gelince merdivenlerden inip kapıyı 4 defa tıklattı. Kapıdaki gözetleme deliği açıldı. Ve bir çift kahverengi şüpheci bakan göz gördüler. Ama delikten bakan her kimse Nava'yı görür görmez hemen kapıyı kapadı. Navacığım diye haykırdı ayı gibi bir adam. Nava'yı kucaklayıp öyle sıkıca sarıldı ki Kane kızın kemiklerini ezeceğini düşündü. Hızlıca İbranice konuşunca adam ciddileşti. Sonunda Nava diğerlerine döndü. Bu Ethan dedi iri yarı adamı göstererek. Ethan bunlar da David, Jasper ve Doc. Memnun oldum dedi Ethan bozuk bir İngilizce ile. Kane'in elini sıkarken kıracaktı neredeyse. Nava'nın dostları benim de dostlarımdır. Kapının önünden çekilip içeri buyur etti onları. Lütfen girin, evim sizin de evinizdir. Daire dışarıdaki pisliğe kıyasla çok tertipli ve temizdi. Taş zeminin üzerinde turuncu bir halı vardı. Soluk sarı bir kanepenin ortası hafif çökmüştü. Belli ki Ethan hep burada oturuyordu. Kanepe koca adamın ailesinin resimleriyle dolanan bir duvara yaslanmıştı. Kanepenin yanında da elle işlenmiş yastıklarla süslü bir sallanan sandalye vardı. Oturun, size yiyecek getireyim. Ethan gitti. Kane uzun ahşap sehpanın etrafında dolanıp kanepeye oturdu. Kanepenin yayları gıcırdadıysa da Kane bu kanepenin kendisinden daha ağır insanları da çektiğine emindi. Ethan üzerinde biraz pide, humus ve 4 buzlu çay olan bir tepsiyle döndü. Kane yemek yerken Ethan ve Nava sigara içtiler. Eski müttefikler İbranice konuşurken Kane her şey yolundaymış gibi davranmaya çalıştı. Ama arkadaşlarıyla birlikte çok az zamanı kaldığını biliyordu. Burada. Mükemmel. Yalnız mı? Hayır. Evde Vayner'ın bağlantısı hariç 3 kişi daha var. Bağlantıyı öldür. Kadını bana getir. Tamam. Choi Seok-jin cep telefonunu kapadı. Arka sokak karanlıktı. Bu yüzden de güneş gözlüklerini çıkardı. Arka kapıdaki kilidi bir çocuk bile açabilirdi. Bir dakikaya kalmaz evdeydi. Küçük dairenin diğer ucundan sesleri geliyordu ama adam onlara doğru gitmedi, mutfağa gitti. Şişman adam buraya gelecekti eninde sonunda. Geldiğinde de Seok-jin hazırlıklı olacaktı. Doydun mu dedi Ethan, neredeyse bitmiş olan humusu göstererek. Sağ olun doydum, kum mum zum dedi Jasper. Ethan, Jasper'ın bu garip alışkanlığını hiç fark etmemiş gibi yaparak gülümsedi. Biraz su ister misiniz ya da biraz şarap? Ben buzlu çay alırım dedi Doc. Tabii ki dedi Ethan, Doc'un boş bardağını alarak hemen getiririm. Ethan odadan çıkarken Kane birden korktu. İri adamın koridor boyunca mutfağa doğru ilerlediğini gördüğünde birden içinden onu durdurma isteği geçti. Ama daha derinden gelen bir ses bunu engelledi. Daha önce bilseydi belki de olacakları engelleyebilirdi. Ama artık çok geçti. Evrenin çarklarının dönüşünü seyredecekti. Seok-jin parmağını dudaklarına götürdü. Kafasına büyük bir tabanca dayanmış olan Ethan korkup olduğu yerde dondu kaldı. Seok-jin Ethan'a elindeki boş bardağı bırakmasını işaret etti. Ethan'ın elleri titriyordu ama bardağı tezgahın üstüne koyabildi sonunda. Silahını Ethan'ın başından ayırmayan adam ilk önce adamı sonra da yeri işaret etti. Ethan yavaşça kendinden isteneni yaptı. Yüzünden yaşlar akarken dizlerinin üzerine çöktü. Seok-jin bıçağını çıkardı. Tek bir hareketle Ethan'ın gırtlağını kesti. Adam boğazını tutarken garip bir ses çıktı, sonra Seok-jin onu sırtından bıçakladı. Bir elinde tuttuğu bıçağı ve diğer elindeki tabancayı da bırakmayarak Ethan'ın düşen bedenini tutup yavaşça yere indirdi. Bıçağını Ethan'ın gömleğine sildikten sonra Seok-jin bunu yine yerine koydu. Vayner'ı alt etmek bu kadar kolay olmayacaktı. O yüzden de bir eli boşta olmalıydı. Ken gözlerini kapayıp geleceği hatırlamaya çalıştı. Bu sefer çok fazla ileriye gitmeden gözlerini kapatıp şimdiye döndü. Kanepeyi kapının önüne çekmemiz gerek dedi Kane zorlanarak kalkıp. Kitaplığı da. Hiçbir şey demeden Nova ve Jasper kanepeyi tutup çalıştılar. Doc da kitaplığı halletti. İşleri bitince geride durup yaptıklarına baktılar. Günün son ışıkları süzülüyordu yer altındaki dairenin tavana yakın penceresinden. Nova'nın yüzüne vurunca ışık Kane bir anda bunu daha önce de gördüğünü düşündü. Hemen eğilip duvardaki bir lambayı prizden çekti. Küçük ama ağırdı. Elinde sopa gibi tuttu. Bu işini görürdü. Kane kapıya doğru dönerken içgüdülerine güvenmek istiyordu. Eğer güvenemezse o zaman Nova'nın ölme olasılığı %97.5329'du. Kafasına isabet ettirebilirim. Dur diye emir verdi Crow. Sadece menzilde tutun. Ama Jim, ekip başı benim. Benim dediğim olacak. Anlaşıldı mı? Tamamdır diye hırladı Dalton. Crow da kim oluyordu ki? Herkesin duyabileceği bir frekanstan onu böyle azarlıyordu. Rainer ve Esposito bu iş bitince bunu kesinlikle yüzüne vuracaklardı. Leary, yerini aldın mı? Arka çıkışlıyım diyen Leary'nin sesi duyuldu telsizden. Jim, hala kafasına isabet ettirebiliyor musun? Evet dedi Dalton bir yandan dürbünden Nova'nın yüzüne bakarak. Crow'un ne dediği umurunda değildi. Bu vatan haini orospuyu indirecekti. Aslında yazıktı, gerçekten hoş kadındı. Ekiple birlikte bu kadınla eğlenebilirlerdi. O içli gözlerin arasına bir kurşun sıkmak yazık olacaktı. Ama zamanı geldiğinde tetiği çekmekte tereddüt etmeyecekti. Bir terslik var dedi Nova. Ethan geri gelmedi. Nova Glock'un elini alamadan Koreli ajan belirdi kapıda. Tabancasını kadının kafasına doğrultmuştu. Yapma dedi gözlerini kadından ayırmayarak. Jang-sun seni canlı istiyor. Nova'nın kalbi ağzına geldi. Koreli'nin pantolonundaki kanı görünce Ethan'ın öldürdüğünü anladı. Düşman sadece bir metre ötesindeydi ama aralarında kilometreler olsa da bir şey fark etmezdi. Ona ulaşana kadar kafasına bir kurşun yerdi. Her şey bitmişti. Vayner'ı 5 saniyede indiriyorum dedi Dalton mikrofona. Derin bir nefes aldı, tuttu ve saymaya başladı. Parmaklarını kasıp Vayner'ın yüzüne nişan aldı. 4. Dürbünün dikey çizgisi iki gözünün arasındaydı. Yatay çizgi ise burnunun ortasındaydı. Yüzü 4 eşit parçaya bölünmüştü. 3. Tetik parmağını yokladı. 2. Güçlü tüfeğin tepeceğini düşünerek kendini kolladı. 1. Adamın ellerinin arasından fırlayacakmış gibi hareket eden silahtan 7.62 milimetrelik kurşun çıktı. Ve saniyede 1000 fit hızla Nava Vayner'ın beynine doğru yol aldı. Tam o anda Kane lambayı Koreli katile doğru attı. Ama lamba ona çarpmadan Siyek Jin kenara çekildi. Aynen Kane'in umduğu gibi bir adım sağa çekilmişti. Vayner'ın önünde birden bir karartı oldu ve sonra da kıpkırmızı oldu. Biri araya girmişti. Eğer araya giren Devin Kane ise boku yemişti. Dalton vurduğu şeye düşerken bunu düşünmemeye çalıştı. Vayner'ı hala görebiliyordu ama kadının gözlerindeki bakışa bakılırsa hemen tüyecekti. Dalton hemen şarjörünü boşaltmaya başladı ve hedefi vurduğunu umdu. Birden bir hava akımı oldu ve bir kırılma sesi duyuldu. Cam kırılmıştı ve odaya dağılan cam parçalarıyla birlikte Koreli katil yüzüstü ahşap kahve masasına düştü. Başındaki beyzbol topu büyüklüğündeki delikten, kanla kaplı yüzünden gri beyni görünüyordu. Nava düşünmeden atıldı odanın öteki tarafına ve yere doğru düşerken Kane'i de çekti kendisiyle birlikte. "Yatın!" diye bağırdı durduğu yerin üstünde iki mermi duvara saplanırken. Kapının bir kısmı odanın içine doğru dağılırken bir çatırtı duyuldu. Kanepe ve kütüphane olmasaydı odaya girmişlerdi. Çok geç olmadan sadece birkaç saniyeleri vardı. Altında yatan, gözleri kapalıyken ağır ağır nefes alan Kane'e baktı. Kane 15.3 saniyesi olduğunu biliyordu. En azından bildiğini sanıyordu. Bir an için gözünün önüne milyonlarca olasılık geldi. Her birine bakabilir ve her seçimin sonucunu görebilirdi. Sonsuzdu ama bu. Çoğunda Kane ölüyordu. Pek azında Nava hayatta kalıyordu. Ancak birkaç keresinde işler Kane'in istediği gibi yürüyordu. Her bir yolun birçok yolu, aklına bile getiremeyeceği birçok sonucu vardı. Daha fazla zamanı olsa daha mantıklı bir karar verebilirdi ama zamanı yoktu. Sadece 13.7 saniyesi vardı. En doğru gibi görünen yolu seçti. Daha doğrusu en az yanlış olanı. Bunu seçerken de bir yandan bildiklerine, bir yandan da içgüdülerine güvendi. "Özür dilerim Nava," dedi Kane gözleri hala kapalıyken. Kadın cevap veremeden onu sırt üstü çevirip başını yere vurdu. Kadının kafası taş zemine vurunca bu ona bir mermi sesini hatırlattı. Sonra kadının dünyası karardı. Pek de bir işe yaramayan bariyeri yerinde tutmaya çalışan Doc'la Jasper'a baktı Kane. İkisine de söylemek istediği o kadar çok şey vardı ki ama sadece 9.2 saniyesi kalmıştı. Siyekji'nin parçalanmış kafasına doğru emekledi aksak ayağını çekiştirerek. Kay ne yapacağını düşününce midesi bulandı ama zaman geçiyordu. Siyekji'nin başına elini soktu ve beynini çıkarttı. Eline kan dağılmak için avucunu kıvırdı. Ne kadar sıcak olduğuna şaşırdı. Elindeki damlayan sıcak lazanya gibiydi. Kay'nin midesi bulandı ama devam etmeye çalıştı. Dizini bükmemeye çalışarak emekledi. Bir şekilde elindekini düşürmeden ve düşmeden Nava'ya yaklaştı. Ona ulaşınca da elindekini kadının yüzüne ve saçlarına sürdü. Eğer yakından bakarlarsa kanın ve beynin kadına ait olmadığı belli olurdu. Ama bunun olma olasılığı %2.473'tü. Kane Nava'nın sırt çantasını kapıp mutfağa gitti. Askerler odaya dalmadan önce 1.3 saniyesi vardı. Adları Martin Crowe, Juan Esposito, Ron McCoy ve Charlie Rayner. Hepsi tepeden tırnağa siyahlara bürünmüş, göğüslerinde de zırh var. Kask taktıkları için yüzleri görünmüyor. "Yere yatın!" diye bağırıyor Rayner, herkes yerde olmasına rağmen. Kane, Ethan'ın bedeninin üstünden geçti. Adam bir kan gölünün ortasında yatıyordu mutfakta. Arka kapıya giderken de uzun siyah bir paltoyu aldı askıdan. Gözlerini kapadı. Böyle görmek daha kolaydı. Esposito doku duvara vuruyor. Jasper'ın sırtına basıyor Crow, başına tabancayı dayayıp. Jasper'ın yanındaki iyileşmekte olan yarayı görünce de bunun istediği kardeş olmadığını anlıyor. Odaya bakınca neler olduğunu anlıyor. Liri, hedef sana doğru geliyor. Görüyorum. Dur. Cain yürümek için kendini zorladı. Korkusuna yenik düşmek istemiyordu. Adam, yani Mark Liri, geri çekildi. Aynen Cain'in tahmin ettiği gibi tabancasını Cain'in bedenine doğrultmuştu. Dur yoksa ateş ederim diye bağırdı adam. Etmezsin dedi Cain. Gözlerini kapalı tutan Cain, Nava'nın 9 milimetrelik silahını doğrulttu ve tetiği çekiyor. Mermi Lira'nın baldığına isabet ediyor ama onu durduramıyor. Silahını ters çevirip kabzasıyla Cain'in başına vuruyor. Döngü. Tetiği çekiyor, mermi isabet etmiyor. Yoldan sekiyor. Liri ileri atılıp Cain'i de yere indiriyor. Döngü. Tetiği çekiyor. Mermi Liri'nin ayağına saplanıyor. Tökezliyor ve hareket ederken de Cain'e çarpıp onu da düşürüyor. Döngü. Tetiği çekiyor. Mermi Liri'nin bacağına isabet etti. Femuru parçalandı ve mermi bacağının içinde kaldı. Geriye doğru düşerken acıyla bağırdı. Cain durmadan ilerledi. Düşen komandoya çarpmamak için sadece biraz sola doğru kaydı. Sokaktan çıktı ve şapkayı taktı. Crow, Liri'nin yerde olduğunu gördüğü anda koşmaya başladı. Ama çok geçti artık. Köşeyi döndüğünde Cain ortalarda yoktu. Sokak Musevi erkeklerle doluydu. Aynı siyah ceketi ve şapkayı giren bir sürü erkek. Kahretsin diye bağırdı. Kalabalığa bakarken olanlara inanamıyordu. David Cain gitmişti. Dönüp eve doğru gitti. Vayner'ın kafatasındaki beyin parçalarına bakılırsa kadın ölmüştü. Aynen yanındaki Asyalı herif gibi. Durup da nabzını yoklayacak hali yoktu. Dalton'un ikisini de öldürdüğüne inanamadı. Crow onu sonra halledecekti. En azından ikizi hayattaydı. Doktorla ikiz kardeşi duvara yaslanmışlardı. Rainer şu ikisini araca bindir diye emir verdi Crow. McCoy arka kapıya git de Larry'e yardım et. Sonra siren seslerini duyunca sustu. Sanki bir polis filosu geliyordu. Zaman yoktu. Crow yerel polise burada neden iki ceset olduğunu açıklamaya çalışmaya niyetli değildi. Diğerlerini kapıp gidecekti. 20 saniyen var Esposito. Çıkarken burayı yak. Adamlar ne yapacaklarını biliyorlardı. Esposito elektronik ateşleyicileri duvara yerleştirdi ve patlayıcıları bağladı. Crow geride bir kanıt kalabileceğinden hiç endişelenmedi. Çünkü tanıdığı hiçbir bomba uzmanı az patlayıcı kullanmazdı. Ve Juan Esposito da tipik bir bomba uzmanıydı. İki rehineyle uzaklaşırlarken Crow bir patlama sesi duydu. Bu gök gürültüsü gibiydi. Polisler geldiklerinde iki yanmış ceset bulacaklardı. Cevapsız bir sürü soruları da olacaktı. 28. ayrımın sonu. Sayfa 365.